5. ayrım, sayfa 57. Tayfun, John Gordon Davis. Bölüm 3. Güneş battığı halde hava hala sıcak ve rutubetliydi. Vanessa Nathan sokağında yürürken terliyordu. Bernard Champion ne zaman isterse araba yollayabileceğini söylemiş ama o istememişti. Yürümek ve terlemek iyiydi. Bataklığa boğazına kadar batmak, gazetecilikte başarı kazanmak için her zorda göğüs germesi gerektiğine inanıyordu. Doğru bilgileri okuyuculara aktarmak için olayı yaşamak ve hissetmek gerekli diye düşünürdü. Sırtında çuvaldan yapılma çantasıyla uzun adımlar atarak yürüyordu. Manping Arsa Alım Satım Bürosu'nun önünden üçüncü kez geçti. Komiser Bernard Champion'la burada buluşacaktı. Ensesini terletmesin diye saçlarını tepesinde toplamış, gömleğinin düğmelerini yarıya kadar açmıştı. Blue jean etekliği bacaklarına yapışıyordu. Genellikle külot giymezdi. Bu da ona özgürlük duygusu verirdi. Eğer o anda bir rüzgar esse herkes her şeyi görebilecekti ama bunlara hiç aldırmıyordu. Mutluydu. Hong Kong'u tanıdıkça daha çok seviyordu. Nathan sokağından yarım mil yukarıda sağdaki Kowloon bölgesini geçtikten sonra Boundary Caddesi'ne geldi. Çantasından kaset teybini çıkarıp yavaş sesle konuşarak yürümeye devam etti. Boundary Caddesi, bu cadde için Hong Kong'un kısa bir özeti demek mümkün. Diğer sokaklara benzemesine karşın burası eski İngiliz kraliyet kolonisiyle yeni Hong Kong arasında yasal bir sınır gibi. Bu caddenin bir yanında kalan yerler eski Çin İmparatoru tarafından İngiltere'ye verilmiş. 20 yıldan daha kısa bir zamanda Boundary'nin diğer tarafındaki topraklar, fabrikalar, evler, apartmanlarla dağların arkasındaki vadiler ve çiftlikler tekrar Çin'in eline geçecek. Hong Kong'un nüfusunun büyük çoğunluğu Boundary Caddesi'nin yoksul bölümünde oturur. Gerçekten 20 yıl içinde Boundary Caddesi büyük bir düş kırıklığıyla karşı karşıya kalacak. Tekrar aynı yere döndü. Yöreyi iyice öğrendiğinden kimseye bir şey sormak zorunda kalmıyordu. Dağın tamamı buldozerlerle düzeltilmiş blok apartmanlar inşa ediliyordu. Apartmanların her dairesi birbirinin eşi olacaktı. Bambu sırıklarına asılı aynı tip çamaşırlar pencerelerden aşağı sarkacaktı. Siyah saçları ve alaycı kahverengi gözleriyle binlerce insan Çin radyosundan boru gibi gelen sesleri dinleyecekti. Sokakta oynayan binlerce çocuğun sesleriyle mahjong oyuncularının, minibüslerin, bisikletlerin, yük arabalarının, tekerlekli at arabalarıyla seyyar satıcıların sesleri birbirine karışacaktı. Dipnot, mahjong, Çin'de 144 taşla oynanan bir tür domino. Genç kadın hazır yemek satan yerlerden birine gidip bir masaya oturdu. Sigarasını yakarak rahatlamış bir halde etrafını seyre koyuldu. Birinci kısım. Hong Kong'da çok fazla seyyar satıcı olduğundan hükümet Chan Fat Ho'ya satıcılık izni vermemişti. O da bu işi kaçak yapıyordu. Eğer hükümet her izin isteyene bu ruhsatı verseydi Hong Kong'da adım atacak yer kalmazdı. Manping adlı yeni yerleşim bölgesinin hemen altındaki bir gece konduda oturuyordu. Chan Fat Ho. Yan yana dizilmiş kulübelerin arasındaki pislik içindeki dar sokak yağmurda çamur deryası olurdu. Her üç sırada bir su tulumbası ve her beş sırada bir de hela vardı. Gece kondu bölgesinin altında fabrikalar, blok apartmanlar teknelerden görülmez hale gelmiş limana kadar uzanıyordu. Suyu ve helası olduğu için her şeye karşın burası iyi bir yer sayılırdı. Devlet diğer bölgelerde de gecekondu yapımına izin vermişti. Ama bunlar dik yokuşlu ormanlık bölgelerdeydi ve orada oturanlar su bulmak ve helaya gidebilmek için çok yürümek zorunda kalıyorlardı. Chan Fat Ho şanslıydı. Başvuru sırası geldiğinde devlet ona da bir ev verecekti. Güneşin doğuşuyla birlikte her sabah Chan Fat Ho, omzunda bambu sırığına asılı satılacak mallarla dolu tenekeleriyle yola koyulurdu. Yeni yerleşim bölgesinin yanında minibüs terminali ve fabrikalar vardı. Burası seyyar satıcılar için elverişli bir yerdi. Çan Fatho sırığı kaldırımın kenarına bıraktı. Aceleyle çeşmeye gidip tenekelerini suyla doldurdu. Büyük bir kabın içine pirinci koyup kaynatırken diğerine de şehriye ile balığı koydu. Cızırdayan yağ kabının içine et parçalarını attı ve ilk müşterisi geldi. Aceleyle pişiriyor, dağıtıyor ve bir yandan da paraları topluyordu. Minibüslere binen, fabrikalara giren insanlar daracık kaldırımlarda birbirlerini iterek telaşla yürüyorlardı. Bir yandan da kamyonlar yükleme ve boşaltma işlerini sürdürüyorlardı. İnsan kaynayan bu caddede diğer seyyar satıcılar da iyi iş yapıyorlardı. Aralarında amansız bir rekabet vardı. Bir Hong Kong dolarına ya da 25 sente sattıkları bir kap dolusu yiyecek oldukça kaliteli sayılırdı. Vanessa kızarmış şehriye ve etten oluşan kahvaltısını bitirdi. Chan Fatho'yu artık iyi tanıyordu. Karşılaştıklarında birbirlerine gülümsüyorlardı. Vanessa birkaç kelime de Çince öğrenmişti. Chan Fatho'nun günlük programını da biliyordu. Bütün gün böylece geçti. Yaklaşık 6 kez daha çok pirinç, sebze, şehriye, balık ve et almak için pazara gitmek zorunda kaldı Chan Fatho. Hava kararmaya başlayınca da gaz lambasını yakıp işine devam etti. En iyi müşterileri olan gece işçileri gelmeye başlamıştı. Gece de gündüz gibi yoğun geçti. İşçiler gece yarısında ara verdiklerinde Chan Fatho kulübesine dönmek üzere eşyalarını toplamaya başladı. Bambu sırığını omuzuna yerleştiren seyyar satıcı evinin yolunu tuttu. Bu işi her Allah'ın günü bitmek tükenmek bilmeyen bir sabırla tekrarlardı. Yalnız haftada iki kez pirinç ya da et istemeyen bir ziyaretçi Chan Fatho'ya gelirdi. Vanessa'ya çevirmeni bunun ne olduğunu anlattı. Her pazartesi gelen ziyaretçi 14K Triad örgütünün haraç toplayıcısıydı. 14K'nın bu bölgedeki şubesi çok büyük olmamakla birlikte umumi helalarla çöp kutularını denetim altında tutar ve az miktardaki esrarı Manping bölgesinde pazarlardı. Her şeye karşı yine de milyonluk bir işti bu. Seyyar satıcılardan her hafta kaldırım işgal parası olarak 10 dolar haraç kesilirdi. ''Merhaba Chan San'' dedi 14K'nın adamı. ''Merhaba abi'' dedi Chan Fatho. Şans getirdiğine inandı. Kırmızı torbasından 10 dolar çıkarıp gülümseyerek adama uzattı. Haraç toplayıcı defterine bir işaret koyduktan sonra ''İşler nasıl?'' diye sordu. ''Çok iyi abi.'' ''Haftaya görüşmek üzere Chan San'' dedi 14K'nın adamı. Çevirmen Vanessa'ya Chan Fatho'nun başka seçeneği olmadığından parayı seve seve verdiğini anlattı. Kaçak seyyar satıcı olduğu için polise de gidemiyordu. Eğer böyle bir şey yapsa haraç toplayıcı yakalanır ve 14K Triad örgütünün adamları Chan Fatho'nun ekmek parası olan sırığını paramparça ederler, onu da dayaktan öldürürlerdi. Ayrıca haftada verilen 10 dolara karşılık helayı ve suyu kullandığı için, daha da önemlisi yaşamasına izin verildiği için pek aldırmıyordu. Chan Fatho'nun diğer ziyaretçisi ise Seyyar Satıcıları Denetleme Kurumu'ndan gelen bir görevliydi. Haftada bir gelen bu görevli, hazır yemek satan yerlerden birinde oturur, seyyar satıcılar da tek tek gidip bir bardak yeşil çay ısmarlar ve bardağın altına katlanmış bir 10 dolar bırakırlardı. Dükkan sahibi 10 dolarlardan oluşan para tomarını görevliye verirdi. O hafta ödeyemeyeceklerini geçerli nedenlerle anlatan satıcıların borcu ertesi hafta ertelenirdi. Ama herkes çok iyi iş yaptığından bu olay pek sık olmazdı. Daha sonra Seyyar Satıcıları Denetleme Kurumu'nun görevlisi yan sokaktaki çayhaneye gidip 14K Triad örgütünün haraç toplayıcısına aldığı paraların %25'ini verirdi. Vermese çok iyi biliyordu ki 14K Triad örgütü rüşvet aldığı için onu polise ihbar ederdi. Seyyar Satıcıları Denetleme Kurumu Hong Kong polisi tarafından desteklendiği için 14K Triad örgütü %25'lik bir haraçla yetinmek zorundaydı. Aslında büyük çıkarlar söz konusu olduğundan hiç kimse bu kurallara karşı gelmek istemezdi. Görevli geri kalan parayla bürosuna giderek bunları kurallara uygun bir biçimde dağıtmaya başlardı. Haftada bir polis karakolundan gelen bir polisle buluşur, satıcılar ve kumarbazlardan aldığı parayı bölüşürdü. Ay sonunda başlarındaki üst düzeyli polis yetkilisi, diğer polislerin topladığı araçları onların rütbelerine göre dağıtırdı. Saat 9 olmuştu. Vanessa çevreyi yakından incelemek için kafeteryadan tam çıkmak üzereyken yeşil belediye kamyonunun geldiğini gördü. Üniformaları içindeki seyyar satıcıları denetleme kurumu görevlilerinin telaşla kamyondan atladıklarını şaşkınlıkla izledi. Herkes kenara çekilmiş olayı seyrediyordu. Görevliler sokaktan aşağı inerlerken kaldırımdaki satıcıların izin belgelerini kontrol ediyorlardı. Vanessa eşyalarını toplamaya başlayan Chan Fat Ho'nun yanına gitti. Halk satıcıların çevresine toplanmıştı. ''İzin belgeniz lütfen'' dedi sarkık kaşlı görevli. ''Belgem yok'' diye cevap verdi Chan Fat Ho. ''Belgesiz satış yaptığın için seni tutukluyorum. Şu andan itibaren söyleyeceklerin zabıta geçecektir. Arabaya bin.'' Diğer kaçak satıcılarla birlikte zaten arabaya binmiş olan Chan Fat Ho'ya bu sözleri iş olsun diye söylemişti. Fabrikanın penceresine üşüşen işçiler olayı ilgiyle izliyorlardı. 5 dakika içinde cadde tüm kaçak seyyar satıcılardan temizlenmişti. Vanessa onları taksiyle izledi. Araç ağır ağır mahkemeye doğru ilerledi. Avluda kamyondan inen satıcılar zabıt odasına götürüldüler. Tutulan zabıt şöyleydi. Chan Fat Ho, İngiltere'nin, Güney İrlanda'nın, deniz aşırı dominyonların ve sömürgelerin kraliçesi, Tanrı'nın bize lütfu ve inançların koruyucusu 2. Elizabeth'e hakaret suçundan yargılanacaktır. Bir saat sonra suçlular mahkeme salonunda sıraya dizilmiş ayakta bekleşiyorlardı. Vanessa da salondaydı. Mübaşir hepsi birbirine benzeyen 20 suçlamayı İngilizce okurken çevirmen de satıcılara zaten hepsinin ezbere bildiği bu suçlamaları çeviriyordu. ''Kararınız ne?'' diye mübaşir tekrarladı. ''Suçlu ya da suçsuz?'' ''Suçlu, suçlu, suçlu, suçlu'' dedi sesine uyumlu bir ton vermeye çalışan çevirmen. ''Yargıç 10 dolar'' dedi. Çevirmen sıraya girmiş satıcıların arasında dolaşarak aynı ses tonuyla bildirdi. $10, $10, $10. Hepsi şerifin odasına koşuşarak $10'lık para cezalarını ödediler. Her şey öylesine basitti. Tüm bu işlemler birkaç saat içinde olmuştu ve bu olay hemen hemen 2 gecede bir tekrarlanırdı. Chan Fat Ho, bambu sırığını alarak daracık sokaklardan geçip kulübesine döndü ve tekrar ertesi gün satacağı yemekleri hazırlamaya koyuldu. Chan Fat Ho memnundu, müşterileri memnundu. Seyyar satıcıları denetleme kurumu görevlisi memnundu. 14 kat triyat örgütü memnundu, herkes memnundu. ''Bizden başka herkes'' dedi Bernard Champion sinirli bir ifadeyle. Yeni yerleşim bölgesindeki beton yığınlarının arasından yürüyorlardı. Çinli çocuklar çevrelerini sarmıştı. Yetişkinler de bu haki üniformalı, şişman, kolları siyah kıvırcık kıllarla kaplı, ter içindeki Çinli polisle sarı saçlı uzun boylu kadına merakla bakıyorlardı. Karar okundu. Vanessa bir ayrı tedirgin olmuştu. Champion onu memnun etmek ve yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Bu polisin kendisine aşık olduğunu hissediyordu genç kadın. İşte bu da onun hatası sonucu olmuştu. İş ilişkileriyle arkadaşlığı birbirinden ayırmalıydı. Champion kendisine her konuda yardım edebilecek kadar kıdemli ve bilgili biriydi. Ama bir beraberlikten sonra terk edilecek türde bir insan değildi. ''Birkaç nedenden ötürü'' dedi Champion. ''Bu kaçak seyyar satıcılar gün geçtikçe çoğalıyorlar. Çünkü onlara ihtiyaç var. Sokakta kaliteli yiyecek satıyorlar. Hong Kong'da nüfus her geçen gün çoğaldığından araçların daha düzenli bir şekilde seyretmesini sağlamak için caddeleri trafiğe açık tutmalıyız. Ne var ki triad örgütünün bu şebekeleri korumasının önüne de geçemiyoruz.'' Çinliler hayatlarının vazgeçilmez bir gerçeği olan bu örgütün kendilerini korumasına alışmışlar. Örgütün buradaki üye sayısı 40.000'in üstünde. Buna karşılık sadece 5.000 polis var. Bunların hepsi gizli kuruluş. Çelik gibi bir disipline sahip olan bu örgüt kendisine cephe alanı göz kırpmadan öldürür. Eğer içlerinden biri örgütten ayrılmaya yeltenirse bir an bile düşünmeden onu vururlar. Asla birbirlerini ele vermezler. Bunların suçüstü yakalanmaları gerekir. Yakaladığında da elebaşılarının kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemezsin. Bu çeteyi yok etmek mümkün değildir. Hapisteyken bile örgütün diğer elemanları onun ailesine yiyecek ve para yardımı yapar. Bu bölgede çalışan örgüt elemanları sayıca fazla olmamakla birlikte onları destekleyen güçlü ana örgütü yabana atmamalı. Eğer bu çocuklara herhangi biri zorluk çıkarır ya da dövmeye falan kalkarsa diğerleri onun icabına anında bakarlar ve 20 mil ötedeki Çin yaklaşmakta olan bir tayfun gibi. Çin Hong Kong'u bir telefon konuşmasıyla geri alabilir. Bu hükümetin süresi dolunca 20 yıl içinde bu zaten gerçekleşecek. O zaman bu zavallı insanlara ne olacak? Gözlerini açarak Vanessa'ya baktı. Onları isteyen kim? Bu yüzden de burada olanlar onları hiç ilgilendirmiyor. Ve bütün bunların Mao'nun düşüncede reform kampanyasıyla bir ilgisi yok. Ve işleri ne olacak diye devam etti. Charlie Wong bir fabrikada çalışıyor. Bu fabrikada kanuna aykırı bir yığın şey oluyor. Hayati tehlikesi olan makinalar, yetersiz pencereler, yetersiz helalar. İlk yardım malzemesi diye bir şey yok. Bayat ve pis yiyecekler. Ayda bir kez Çalışma Bakanlığı müfettişi telefon eder, işvereni bir sürü şeyden suçlayabilmesi gerekirken bunu genellikle yapmaz. Ve böylece de işveren müfettişe çay parası olarak adlandırılan rüşvetini verir. Herkes bunu bilir ve durumdan hiç kimse şikayetçi değildir. Hong Kong'un akıl almaz ticaret dengesini de Maliye Bakanlığı bu çok ve iyi çalışan fabrikalar sayesinde sağlar. Yine Vanessa'ya baktı. Bu örneği Hong Kong'daki her şeye uygulayabilirsin. Aşağıdaki fabrikalara bak, işte her şeyimiz bunlar. İleride binlerce fabrika daha var, neler oluyor orada? Bir yığın kaçak satıcı, kaçak işletilen taksiler, kaçak çalıştırılan kumarhaneler, izin belgeleri olmayan lokantalardan geçilmiyor. Çocuk bahçesini gösterdi. Bu zihniyetle de çocuklar yetişiyor. Çevresine bakındı. Yetişmekte olan bir çocuk için ne biçim bir yaşam biçimi bu? Kendiliğinden triyad örgütüne katılırsa hiç kimsenin şaşmaması gerekir. Hayatta kalabilmek için en geçerli yol. Biraz kuvvet gösterisi ve bol eğlence. Böylece başına olmadık işler gelir. Seyyar dondurmacının yanından geçerlerken Champion durdu ve satıcıya Çince ''Çocuklara dondurma ver.'' dedi. Altın dişleriyle gülümseyen satıcı dondurmalarını verirken çocuklar sevinçle bağırıyorlardı. Bir düzine çocuk daha neşeyle koşarak yanlarına geldi. Champion satıcıya 20 dolar verip kendisi ve Vanessa için de dondurma aldı. Satıcı bereketli günlerinden birini yaşıyordu. Dondurmalarını yiyerek yürümeye devam ettiler. Champion konuşmasını sürdürdü. Amerikan standartını burada uygulayamazsın. Biz İngiliz yasalarını bile başarıyla uygulayamıyoruz. Bu örgüt ancak amansız Çin yasalarıyla ortadan kalkar. Geniş çapta tasfiye kampanyaları, düşüncede reform ve suçsuz olduğunu kanıtlayıncaya dek herkesi suçlu kabul etmek. Mao Zedong Çin'i işte böyle düzeltti.
Sen bütün bunlardan yana mısın diye sordu Vanessa.
Komiser şaşırarak baktı. Tabii ki hayır.
Genç kadın başı önde yürümeye devam etti. Dünyayı triyad örgütünden, mafyadan ve uyuşturucu madde belasından bir defada ve kökünden kurtaracak olsam bu yöntemleri uygulamaz mısın?
Ya sen?
Henüz bilmiyorum ama üzerinde düşünmeye değer bir konu bu dedi genç kadın. İngiliz yasalarının bu başa çıkılmaz dert karşısında nasıl eli kolu bağlı kaldığını çok güzel açıkladın Bernard. İşler Avrupa ve Amerika'daki kadar kötüleşiyor burada da. Ne yapmamız gerek? Günden güne güçlenmelerine göz mü yumalım? Kanunun sıkı sıkıya bağladığı bizler onların karşısında aciz kalıyoruz. Çok yakında şimdikinin iki katına çıkacak dünya nüfusu o zaman ne olacak? Bütün dünya kentleri şu anda üzerinde yürüdüğümüz yer gibi olacak. Yine de Çin tipi yasaları hala kullanmamakta ısrar ediyor musun? Komiser şoke olmuş gibiydi. Ama Vanessa, toplumumuzun bütün temel kuralları bizi Rusya'dan ve Çin'den daha uygar yapan şey anayasamız. Anayasamıza duyduğumuz saygı, insan hakları, konuşma özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü. Tanrım, eğer anayasamız olmasaydı ülkemiz diktatörlükle yönetilirdi. Özür dileyen bir tavırla gülümsedi. Hong Kong'un bir benzeri daha olamayacağını söylemeye çalışıyorum. Ve burası Herman Choi gibilerini yetiştiriyor. Triad örgütünün ana yurdu burası. Bu senin iktidarsızlığını göstermez mi? Belki benzeri olmayan yere benzeri olmayan çözümler bulmamız gerekecek, dedi Vanessa. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 67.